Ayrım 14, Rüzgarlara Söyleyen, Henning Mankell, sayfa 138. 7. Gece. İnsanın aşık olduğu adımlarından anlaşılabilir mi? Eğer bu mümkünse, ki öyle olduğuna inanıyorum, ikinci kez kendisiyle birlikte Dona Esmeralda'nın ekmeklerini pişirmek üzere fırına girdiğimde, Maria yüreğimdeki ateşi fark etmiş olmalıydı. Hava çok sıcaktı ve Maria'nın üzerinde vücut hatlarının açıkça görülebildiği ince bir elbise vardı. Damdan indiğimde işe başlamıştı. Beni görünce gülümsedi. Bugün aradan bir yıl geçtikten sonra olaylar başka türlü gelişmiş olsa, Nelio ölmemiş, ben de önce Dona Esmeralda'nın fırınındaki işimi bırakıp gitmiş, sonra da Rüzgarlara Söyleyen olarak geri dönmemiş olsam, belki de Maria ile birlikte olabileceğimizi düşünüyorum zaman zaman. Ama öyle olmadı işte, bundan sonra da olması imkansız, çünkü Maria şimdi başkasıyla birlikte. Şehirde kendisine yapışık yürüdüğü, sanırım pazarda kuş satan bir adamla gördüm onu. Karnı da şişmişti. Birlikte geçirdiğimiz zamanın kısalığına ve hislerimin karşılık bulup bulmadığını hiçbir zaman öğrenememiş olmama rağmen, Maria'yı hayatımdaki en büyük mutluluk olarak hatırlıyorum. İçinde en büyük hüznün tohumunu da taşıyan bir mutluluk olarak. Nelio'nun fırının damında yattığı ve kendisini zehirleyip sonunda hayatına son veren kararmış yaralar tarafından yavaş yavaş kemirildiği günler ve geceler boyunca benim hayatımda da bir şeyler doruğa ulaşıyordu sanki. Sanırım Nelio'nun hayatının elinden alınmış olduğunu söylemek doğru olur. Ölüm her zaman davetsiz gelir, rahatsız eder ve karmaşa yaratır. Ama Nelio'nun ölümü küsküyle vücuduna girip ruhunu çaldı. Bunun ardından beyaz başlığımı çıkarıp önlüğümü duvara asarak Dona Esmeralda'nın fırınını terk ettim ve başka bir hayata başladım. Ne kadar arzularsam arzulayayım, Maria'yı bu hayata yanımda götürmem imkansızdı. Gönüllü olarak dilencilik yapmaya karar vermiş bir adamın karısı olarak yaşamasını nasıl isteyebilirdim ondan? Bunun benim için gerekli olduğunu ona nasıl anlatabilirdim? Maria'yı daha sonra şehrin sokaklarında gördüm. Dediğim gibi hala çok güzel, onu hiç unutmayacağım. Bir gün zamanın geldiğini, ruhların beni çağırdığını fark ettiğimde gözlerimi kapatacağım ve içimde onunla tekrar karşılaşacak, onun görüntüsüyle bu dünyayı terk edeceğim. Sanırım bu ölümümü kolaylaştıracak, en azından öyle olacağını umuyorum. Normal ve basit bir insan olduğum için tıpkı diğer insanlar gibi bilinmeyen karşısında onlarınkiyle aynı korkuyu duyuyorum. Korkum hayatın bu kadar kısa olmasından kaynaklanmıyor. Arada bir üzerime çöken dehşet ve karanlık ne kadar uzun bir süre ölü olacağımı hissettiriyor bana. Umarım ruhumun kanatları çıkar. Ebediyetin bilinmeyen alemindeki zamanın hepsini bir ağacın altında hareketsiz oturarak geçiremem. Sanırım insanın adımları aşık olduğunu ele veriyor. Ayaklar toprağa değmez gibi oluyor, korku uçup gidiyor ve zaman da sabahın gelişiyle dağılan sis gibi ortadan kayboluyor. Maria birlikte çalıştığım hamur karıcıların en iyisiydi. Daha önce nerede çalıştığını ve Dona Esmeralda'nın kendisini nasıl keşfettiğini sorduğumda yüzüme güldü ve sorumun cevabını hiçbir zaman öğrenemedim. Maria'yı çalışırken izlemek, şarkı söyleyen birini dinlemek gibiydi. Onun gibi çalışan birini gördüğünde insanın kendisi de şarkı söylemeye başlıyordu. Maria'nın hamur kardığı ve benim de gece yarısını az geçe karanlığın içinde kayboluşunu görmek üzere arkasından fırının önündeki caddeye çıktığım geceler hayatımın en iyi ekmeklerini pişirdim sanırım. Gidişinin ardından ertesi geceyi ve tekrar gelişini dört gözle beklemeye başlıyordum. Erişkin bir insana pek de yakışmayan bir şekilde karanlığın içinde kaybolup gittiğinden, bir daha geri gelmeyeceğinden endişe duyuyordum çocuklar gibi. Ama geri geliyordu. Hep ince elbiseler giyiyor ve damdan indiğimde beni o güzel gülüşüyle karşılıyordu. Ona Nelio'dan bahsedebilmiş olmayı isterdim. Sargılarını benden daha iyi değiştirebilir, hatta belki de onu eğer yaşamak istiyorsa damdan indirilip hastaneye götürülme zamanının gelmiş olduğuna ikna edebilirdi. Ama Maria'ya hiçbir şey söylemedim, Nelio'nun yanında da Maria'nın adını anmadım. Yukarıda yıldızların altında sadece Nelio ile ben vardık. İlk tepsileri sıcak fırına sürüp yanına çıktığımda sanki beni bekliyormuş gibi bir hisse kapıldım. Yavaş yavaş iyileşmeye mi başlıyordu yoksa? Yaralar daha da kararmıştı ve sargıları değiştirirken çıkan dayanılmayacak kokudan ötürü nefesimi tutmak zorunda kalmıştım. Ama göremediğim bir iyileşme sürecimi söz konusuydu. Alnına dokunduğumda yıkıcı bir cevap aldım. Ateşi tekrar yükselmişti. Muvulene kadının otlarını karıştırdığım suyu güç bela içebildi. Kendisine içirdiğim otların ne olduğunu hiç sormadığı aklıma geldi. Onu dama taşıdığım andan itibaren kendisine bakabileceğimden hiç kuşku duymamıştı. Yoksa en baştan vurulduğu andan itibaren hiçbir kurtuluşu olmadığını biliyor muydu? Sorumluluğu tek başına taşımıyor olmayı istiyordum. Bana fazla geliyordu ama bunu paylaşabileceğim kimse yoktu. Artık çok geçti. Yeni sargılarını sardıktan sonra temiz bir gömlek giydirdim. Hava çok sıcak olduğundan örtüsünü şiltenin üzerinden alıp katlayarak ikinci bir yastık gibi başının altına yerleştirdim. Çok bitkin olmasına rağmen gözleri şaşılacak derecede ışıltılıydı. Bir kez daha sanki bakışları beni delip geçiyormuş hissine kapıldım. Bana baktığı anlarda vücudunda iki kurşunla karşımda yatan 10 yaşında bir çocuktu. Ateşi çıktığındaysa tekrar yaşlı bir adam haline geliyordu. Olmuş olanla olacak olan arasında ruhların dünyasıyla ikimizin de içinde yaşadığı dünya arasında kolaylıkla gidip gelebilenin yalnızca bilinci olmadığını düşündüm. Anlaşılan vücudu da o yaştan bu yaşa geçebiliyor, şu anki çocukluğundan çoktan ölmüş olacağı için hiçbir zaman varamayacağı yaşlılık dönemine ulaşabiliyordu. Atalarımızın ruhlarının yüzleri var mı diye soruverdim. Bu nereden aklıma geldi bilmiyorum. Ne dediğimi sonradan fark ettim sanki. İnsanların yüzleri vardır dedi Neryo. Ruhların yüzü olmaz. Yine de onları tanır kim olduklarını biliriz. Ne gözleri, ne ağızları, ne de kulakları vardır. Yine de görür, konuşur ve işitirler. Nereden biliyorsun? Ruhlar çevremizde dolanır, hep buradadırlar ama onları göremeyiz. Bizim için önemli olan onların bizi gördüğünü bilmektir. Başka soru sormadım. Söylediklerini anladığımdan emin değildim ama onu gereksiz yere yormak istemiyordum. O gece Ziccana'nın aralarına katılışını anlattı. Alfredo Bomba'nın Marquez'in evinde kutladıkları doğum gününün ertesinde ağacın altında oturan oydu. Elbiseleri yırtık pırtık, güneşten yanmış yüzü yara bere içinde bir albinoydu. Nelio'nun geldiğini duyunca hemen ona doğru döndü. ''Ağacımın altında ne yapıyorsun?'' diye sordu Nelio. ''Gölge birine ait olabilecek bir ev değildir.'' dedi Ziccana. ''Yerimden kalkmayacağım.'' Sokakta yaşamaya başlayalı beri Nelio'ya kimse böyle meydan okumamıştı. Ama Nelio, Ziccana'nın aynı zamanda güvensiz, hatta zayıf olduğu izlenimini de edinmişti. Az ötesine çömelerek onunla konuşmaya başladı. ''Adın ne?''
''Deolinda.''
''Nereden geliyorsun?''
''Tıpkı senin gibi, hiçbir yerden.''
''Burada ne yapıyorsun?''
''Burada kalmak istiyorum.''
Bu noktada Nascimento konuşmalarını böldü. Sahibi tarafından göz kulak olmakla görevlendirildiği paslı kamyonun kasasından ağacın altındaki kızı görmüştü. Bağıra çağıra yanlarına geldi. ''Bu Ziccana'nın burada ne işi var? Uğursuzluk getirdiklerini bilmiyor musun?''
''Uğursuzluk falan getirmem ben.'' dedi kız ayağa kalkarak.
''Defol git.'' diye bağırarak yumruklamak üzere kızın üzerine atıldı Nascimento. Nelio araya girecek zaman bulamamıştı ama buna gerek kalmadı. Kız şimşek hızıyla davranarak Nascimento'yu düşürdü. Yattığı yerden şaşkın gözlerle kendisine bakan Nascimento'nun üzerine eğilen Deolinda,
''Ben uğursuzluk falan getirmem, herkesi de dövebilirim, burada kalmak istiyorum.'' dedi.
''Ziccana mı? Eksik olsun.'' diye söylendi Nascimento ayağa kalkarken. ''Adı Deolinda.'' dedi Nelio. ''Kamyona geri dön, görmüyor musun, senden daha güçlü o.'' Nascimento yerine döndü. Nelio onun diğerlerini de kamyonun kasasına topladığını gördü. Bir albino'nun sürüye katılmasını hiçbiri istemeyecekti. Kendisi de en hayırlısının kızın ortadan kaybolması olacağını düşünüyordu. Sürünün daha fazla büyümemesi gerekiyordu. Öyle olursa hem o sürü üzerindeki kontrolünü hem de sürü kendi kontrolünü yitirecekti. ''Gelip benim yerime oturmuşsun.'' dedi. ''Bu yasak. Çek git buradan. Aramızda kız istemiyoruz. Senin yapabileceğin her şeyi biz de yapabiliriz.''
Ben okuyabilirim dedi Deolinda. Daha pek çok şey yapabilirim.
Nelio kızın yalan söylediğinden emindi. Binanın duvarına yaklaşarak birilerinin kazımış olduğu bir kelimeyi gösterdi. Ne yazıyor burada?
Deolinda güneşten kamaşan gözlerini kısarak okudu. Terrorista.
Okumasını bilmeyen Nelio bunun doğruluğunu sınayamayacağının farkındaydı. Harfler büyük olduğu için okuyabildin dedi kaçamağa başvurarak. Sokakta bulduğu bir gazete parçasını Deolinda'nın eline tutuşturdu. Bunu oku bakalım.
Kız gazeteyi gözlerine iyice yaklaştırarak okumaya başladı. Bir grup çocuğun büyük bir evde yaşaması sağlanacak. Hiç kimsenin çocukları böylece herkesin çocuğu haline gelecek.
Ne demek oluyor bu? Hiç kimsenin çocuğu da ne demek? Kim bunlar?
Deolinda kaşlarını çatarak düşündü. Sonra yüzünde bir gülümseme belirdi.
Belki de biziz.
Metni hecelemeye devam etti.
Avrupa'dan bir örgüt proje için gerekli parayı sağlayacak.
Proje mi?
Bizi projekte edecekler. Beni bir kez projekte etmişlerdi. Elbise verdiler ve bir sürü çocukla birlikte oturacağım bir eve yerleştirdiler. Artık sokaklarda yaşamayacaktım. Ama ben mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kendimi dışarı projekte ettim.
Nelio Deolinda'nın gerçekten okuyabildiğini istemeye istemeye de olsa kabul etmek zorunda kalmıştı. Beyaz olmasına ve her tarafında iltihaplı yanıklar bulunmasına rağmen kafasının çalıştığını fark etmişti. Yine de sürüye katılmasına izin vermenin doğru olacağından emin değildi. Albinolar belki de gerçekten uğursuzluk getiriyordu. Ama babasının bunun tam tersini söylediğini hatırladı. Ziccanalar ölümsüzdü, pek çok büyülü güçleri vardı. Ama asıl sorun başkaydı. Deolinda bir kızdı. Sokaklarda yaşayanlar arasında çok az kız vardı ve bunların durumları genellikle oğlanlarınkinden kötüydü. Düşünebilmek için yalnız kalmak zorunda olduğunu hissetti.
Şimdi git ve iki kızarmış piliç getir. Bir işe yaradığını kanıtla. Kararımı ondan sonra vereceğim.
Deolinda gitti. Omzunda hasırdan ürülü bir çanta vardı. Elbisesi lime limeydi. Ama hareketleri sanki her an bir dansa dönüşü verecek gibiydi. Nelio ağacın gölgesinde her zamanki yerini aldı. Kozmos ne yapardı acaba diye düşündü. Gözlerinin önünde Kozmos'un yüzünü canlandırmaya çalıştı. Uzaklarda güneşe çok yakın bir yerde bir geminin güvertesindeydi. Sesini duymaya çalıştı.
Sürüye alırsan delilik etmiş olursun diyordu sanki Kozmos'un sesi.
Nelio karşı çıktı. Ama okumasını biliyor. Bugüne kadar bir sokak çocuğunun okumayı bildiğini duymamıştım. Hele kızlardan birinin.
Gözlerini görmedin mi diye sordu Kozmos. Sesi kızgın çıkıyor gibiydi. Nasıl da kırmızı, tahriş olmuş gözleri var. Hep okumaktan oluyor bunlar. Günün birinde de kör olacak.
Bütün canaların gözleri kırmızı olur dedi Nelio. Okumasını bilmeyenlerinkiler de.
Kozmos'un içini çektiğini duydu. Pekala kalsın o zaman ama sorun çıkmaya başladığında hemen kov.
Nelio başını salladı. Deolinda'yı sürüye alacaktı. Tabii kızarmış piliçleri getirebilirse. Akşam olduğunda Deolinda hala gelmemişti. Nelio kızın kendilerine katılamayacağını anlayarak piliç bulmakla falan uğraşmadığını ve geri gelmeyeceğini düşündü. Nascimento durumdan hoşnuttu ve sokakta bir kez daha karşısına çıkacak olursa Deolinda'yı dayaktan öldüreceğini söyledi. Mandioca Ziccana'nın onu yere çalmış olduğunu hatırlatınca Nelio'nun binbir güçlükle yatıştırabildiği esaslı bir kavga patlak verdi. Nascimento önce Mandioca'nın üzerine atlamış ama Alfredo bomba araya karışınca ikisinin öfkesi de ona yönelmişti. Nelio sokak çocukları arasında çıkan kavgaların kendilerine has kuralları olduğunu ve genellikle beklenmedik şekillerde geliştiğini öğrenmişti.
Deolinda gitti dedi kavga sona erdikten sonra. Belki döner belki dönmez. Bu süre içerisinde buraya gelmiş olduğunu unutalım.
Gece için hazırlık yapmaya başladılar.
Şimdi ne düşüneyim diye sordu Tristeza.
Marquez'in evindeki geceyi.
Artık bankamı düşünmüyorum dedi Tristeza gururla.
Haftada bir kez düşünebilirsin bankanı dedi Nelio. Ama öğleden sonraları uyuklamak için yattığımızda değil.
Ertesi günün sabahı Deolinda geri dönmüştü. Nelio onu yine ağacın altında oturur buldu. Yaklaştığında kız çantasından iki piliç çıkardı.
Nereden buldun onları diye sordu Nelio.
Büyükelçilerden birinin bahçesinde yemek veriliyordu. İki çitin üzerinden tırmanarak mutfağa girdim kimselere görünmeden.
Nelio Büyükelçinin ne demek olduğunu bilmiyordu. Bir an De Olinda'ya cehaletini gösterip göstermemek konusunda tereddüt ettiyse de merakı baskın çıktı. Büyükelçi mi?
Uzak bir ülkenin temsilcisi.
Hangi ülkenin?
Avrupa'nın.
Nelio Avrupa adını duymuştu. Marquesler ve hatta içinde para olan küçük çantaları karınlarının üzerinde taşıyan kooperantelerin hepsi oradan geliyordu. Pirinçlerden birinin tadına baktı. Piri pirisi az bunun. De Olinda çantasını karıştırdı. Küçük bir kavanoz çıkarıp Nelio'ya uzattı.
İşte sana piri piri.
Sürü yavaş yavaş çevrelerine toplanmıştı. Nelio piliçleri paylaştırdı. Nascimento önce kendi payını almak istemediyse de sonra bir parça koparak biraz uzağa oturdu. O andan itibaren De Olinda da onlardan biriydi. Nelio Kozmos'un kendisine kimlere ait olduğunu soruşunu, kendisinin sürüye katılış anını hatırladı. Şimdi de De Olinda katılmıştı aralarına. Nelio sürünün artık tamamlanmış olduğunu biliyordu. Bundan sonra aralarından biri eksilmeden yeni biri katılmayacaktı. Piliçler bittikten sonra Nascimento'yu yanlarına çağırdı. De Olinda artık bizden biri dedi. Bu benden izin almaksızın kimsenin ona vuramayacağı anlamına geliyor. Aramıza yeni katıldığı için paradan ancak yarım pay alacak başlangıçta. Hak ettiğine karar verirsek o da herkes kadar alacak. Kendisi istemediği sürece kimse ona ziccana demeyecek. Öte yandan o da kız olmasından yararlanmaya kalkmayacak. Herkes nasıl davranıyorsa o da öyle davranacak. Unuttuğu bir şey var mı diye düşündü. Kısa bir an tereddüt ettikten sonra ekledi. Eğer çişini yaparken yalnız olmak isterse buna izin var. Ayrıca geceleri soğuk olmaya başladığında kendine ait bir örtüsü olabilir. Ama bunu kendisi bulmak zorunda. Diğerlerinin söyleyecek bir şeyleri olup olmadığını görmek için etrafına bakındı.
Ne işimize yarayacak bu kız dedi Nascimento. Ne siyah ne beyaz. Üstelik uğursuzluk getirecek.
Bunun cevabını hepsini şaşırtan bir çıkışla Tristeza verdi.
Bu belki de iyi bir şey. Bizimle birlikteyken bir ziccana, beyazlarla birlikteyken de beyaz. Hem onlardan biri olabilir hem de bizden biri.
İyi cevaptı dedi Nelio. Spor pabuçlarını hak etmene bir şey kalmadı. De Olinda'yı sürüye kabul etmekle isabetli bir iş yaptığını anlaması uzun sürmedi Nelio'nun. Dilenme konusunda başarılıydı ve sokakta beklenmedik durumlardan doğan fırsatları değerlendirmede oldukça becerikliydi. Ayrıca dövüşebiliyor ve kendini korumasını biliyordu. Kısa süre içerisinde herkes onunla girişilecek bir kavganın yenilgiyle sonuçlanabileceğini öğrenmişti. Sadece Nascimento, De Olinda'nın varlığından duyduğu hoşnutsuzluğu gizlemeye gerek görmüyordu. Nelio Nascimento'nun günün birinde kendilerinden ayrılarak başka bir sürüye katılacağından kuşkulanıyordu. Onu benzin istasyonunun arkasına çekip doğrudan konuya girerek kendilerini terk edip etmeyeceğini sordu.
Etmeyeceğim dedi Nascimento.
Yalan söylediğini sesinden anlamıştı Nelio. Ama Nascimento'nun onları terk etmeye karar vermesi durumunda bunu engellemek için yapabileceği hiçbir şey olmadığını da biliyordu. Nelio'nun De Olinda'yı sokağa iten şeyin ne olduğu konusunda bir fikir edinmesi uzun zaman aldı. Bunu ona sorduğunda De Olinda cevap olarak dişlerinin arasından bunun kimseyi ilgilendirmediğini tıslıyordu. Nelio hikayesinin arkasında neler olduğunu, kız uyurken hasır çantasını açtığında bulduğu bir fotoğraf üzerine sezmeye başladı. Fotoğrafta bir kadın ve yüzü iğne ya da taşla kazınmış bir adam vardı. Fotoğrafı tekrar yerine koyan Nelio çantayı karıştırdığına utandı. İnsanın bir başkasını sırrını açık etmeye zorlaması doğru değildi. Aynı şekilde merakını gidermek için gizli bir bilgiyi edinmeye de hakkı yoktu. Annesinin bir zamanlar söylediği bir sözü hatırladı. Bir başkasının kalbine gece gelen bir hırsız gibi gizlice süzülmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Nelio De Olinda ile Mandioca'nın kısa süre içerisinde arkadaş olduklarını fark etti. Sokakta çoğunlukla yan yana oturup fısıldaşıyor, sonra da kahkahalarla gülüyorlardı. Nascimento eğer yakınlarındaysa öfkeli bir halde çevrelerinde dolanıyor ama aralarına karışmaya cesaret edemiyordu. Diğer ikisi ise onu fark etmiyorlardı bile. Nelio bir akşam evi olan heykele doğru yola koyulduğunda De Olinda'nın kendisini izlediğini fark etti. Aklına ilk gelen durup onu diğerinin yanına yollamak oldu. Ancak bu durumun De Olinda'yı sokağa düşüren sebebi öğrenebilmek için iyi bir fırsat yaratacağını düşünerek vazgeçti. Uyuyan gece bekçileriyle varilindeki kömür ateşinde kızardığı piliçleri satan adam dışında kimsenin kalmadığı küçük meydana vardıklarında heykelin altına oturdu. De Olinda sokağın köşesinde durup binaların gölgesine saklanmaya çalışmıştı. Nelio kıza doğru seslenerek kendisini gördüğünü söyledi. De Olinda'nın yakalanmış olmaktan utanacağını düşündü. ''Beni takip etmene kim izin verdi?''
''Nerede oturduğunu görmek istedim.'' diye cevap verdi kız dosdoğru gözlerinin içine bakarak.
''Hayatının sonuna kadar bile takip etsen nerede oturduğumu öğrenemezsin.''
''Niyeymiş o?''
''Aniden ortadan kaybolurum da ondan.''
''Bunu görmem gerek.''
Nelio başını salladı. ''Eğer sen farkına varmadan ortadan kaybolacak olursam ne verirsin?''
Kız aniden bir adım geri sıçradı. ''Ben Zogo Zogo yapmak istemiyorum.'' Dipno Zogo Zogo cinsel ilişki.
Nelio utanmıştı. Zogo Zogo'nun ne olduğunu biliyordu ama hiç yapmamıştı. Hem yapmak şöyle dursun, bunu arzulayacak kadar bile büyümemiş olduğunu biliyordu.
Sadece nereden geldiğini öğrenmek istiyorum, başka bir şey değil. Bunun için öğrenmek istiyorsun.
Nereden geldiğini bilmezsem sürüde kalamazsın. Ağacın gölgesindeki yerime oturmadan önceki gün ne yapmıştın? Niye oraya oturdun? Soracak bir sürü sorun var.
De Olinda'nın düşündüğünü gördü. Sonunda kız başını salladı. Ben fark etmeden yok olman imkansız. O yüzden sorularını cevaplamaya söz veriyorum.
Arkanı dön ve gözlerini kapat. Kulaklarını tıka, ona kadar say. Sayı saymasını biliyor musun?
Her şeyi biliyorum. Hesap yapmayı, okumayı, yazmayı.
Nasıl öğrendin bunları?
Kız cevap vermedi.
Arkanı dön, gözlerini kapat. Yüksek sesle ona kadar say, kulaklarını da tıka. Hile yaparsan kör olursun.
Kızın ürperdiğini fark etti. Demek ki doğaüstü güçleri hakkında anlatılanlar kulağına çalınmıştı.
De Olinda arkasını dönüp gözlerini kapattı ve saymaya başladı.
Nelio hemen kapağı açarak atın içine süzüldü. Yelenin yanındaki bir delikten kızı görebiliyordu.
De Olinda ona kadar saydıktan sonra döndü. Meydan boştu. Nelio'nun saklanabileceği hiçbir yer yoktu. Koşup meydana açılan sokaklardan birine dalmış olması da imkansızdı.
14. ayrımın sonu. Sayfa 149.